TRT 24 YouTube kanalında Yavuz Altun'un Aşı Tereddüdü başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Macaristan ve Slovakya'ya bir gezi düzenleyen Papa Francis, gazetecilerin soruları üzerine Katolik cemaatine COVID-19 aşılarını olmaları gerektiğini hatırlattı ve ekledi. Kardinaller arasında bile aşı karşıtları var ve onlardan biri zavallı adamcağız virüs kaptığı için hastanelik oldu. Hayat ironiktir. Pandemiden önce de kendince bir kitlesi olan aşı karşıtlığı pandemiyle birlikte revaçta. Geçen hafta sonu İstanbul'da toplanan yaklaşık 2000 kişi Türkiye'de bilinen ilk aşı karşıtı eylemi gerçekleştirdi. Ancak şu noktayı hatırlatmak gerekir. Koronavirüs salgınıyla birlikte büyüyen bu hoşnutsuzluklar arasında sadece aşı karşıtları yok. Aşıyla birlikte gündeme gelen sağlık pasaportu, aşısızlar için pek çok imkanın kısıtlanması ve COVID-19 kısıtlamalarının halen yürürlükte olmasına yönelik de ciddi bir tepki var. Cumartesi günü Hollanda'da on binlerce insan, hükümetin müzik festivalleri ve gece kulüplerini açtıktan kısa süre sonra tekrar kapatması üzerine sokaklardaydı. Aslına bakarsanız Avrupa'nın pek çok ülkesinde aşılama oranı iyiye gidiyor ve yasaklar kademe kademe kaldırılıyor. Gel gelelim, Hollanda'nın kendine özel politik şartları var. Mart ayında yapılan seçimlere rağmen halen bir hükümet kurulabilmiş değil. Şu andaki geçici hükümetse nasılsa siyasi faturası olmayacak anlayışıyla hareket ediyor ve daha keyfi kararlar veriyor. Pandeminin başlarında hatırlarsanız COVID-19 diye bir hastalık olmadığını ve bunun insanları kontrol altına almak için uydurulduğunu savunanlar olmuştu. Ancak birkaç çılgın istisna dışında hemen bütün ülke liderleri koronavirüs tedbirlerini uygulamaya koydu ve uluslararası sistem de buna göre hareket etti. Başlarda inkarcı bir tutum sergileyecekmiş gibi görünen eski ABD Başkanı Donald Trump bile fazla direnemedi. Hatta yakın zamanda takipçilerini aşı olmaya çağırdı. Ancak mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti içinde siyaset yapanlar arasında aşı karşıtlığıyla bilinen isimler son dönemde medyada kendilerine yer bulmaya başladı. Sadece siyasetçiler değil, ABD'li ünlü rap müzik sanatçısı Nicki Minaj da 22,6 milyon takipçili Twitter hesabından aşı olan bir akrabasının sonrasında kısırlaştığını duyurdu. Konu o kadar hızlı şekilde büyüdü ki yetkililerle aşı konusundaki soru işaretlerine dair konuşması için dün Beyaz Saray'a davet edildi. Bütün bunlar yaşanırken 14 Eylül 2021 itibarıyla dünya nüfusunun %30'unun tamamen aşılandığını, %42,8'inin ise en az bir doz aşı olduğunu hatırlatalım. Burada da tartışılacak olan aşılara erişimi olan bu nüfusun kahir ekseriyetinin gelişmiş ülkelerde yaşıyor olması fakat bu başka bir yazının konusu. Başta da dediğim gibi aşı karşıtlığı yeni değil. 1853'te çiçek hastalığına karşı çocukların aşılanmasını zorunlu hale getiren İngiltere'de de takip eden yıllar içinde büyükçe bir aşı karşıtı hareket meydana gelmişti. Leicester kentinde 1885'te toplanan 80 ila 100 bin arasındaki kalabalık zorunlu aşılamayı protesto etti. Sonuçta zorunlu aşılama yasasına vicdani red maddesi konuldu ve ebeveynlere seçme hakkı tanındı. Aşılara hiçbir şekilde güvenmeyen ve aşılamaya tamamen karşı olanların yanı sıra aşı konusunda tereddütlü olan, ortada dönen tartışmalardan etkilenerek bekleyip görelim diyen insanlar da var. Hatta aşı mütereddidleri arasında bu ikinci kısmın ilkine baskın olduğunu söylemek mümkün. Ancak 2019'dan bu yana aşı karşıtı insanların sosyal medya hesaplarında 7-8 milyon dolayında bir artış hesaplanmış. Facebook'ta aşı aleyhinde paylaşım yapan grupları takip edenlerin sayısı 31 milyonu bulmuş. Bunlar büyük rakamlar değiller belki ama şüphe hızlı büyüyen bir ağaçtır. Elbette bunun sonuçları da var. Delta varyantının etkili olduğu ABD'de özellikle aşıya ve COVID-19 kısıtlamalarına itirazın yüksek olduğu güney eyaletlerinde yoğun bakım üniteleri yeniden dolmaya başladı. Bu arada pek çok ülkede aşı mütereddütlerine ciddi bir öfke de yöneliyor. Neticede salgın hastalıkların en önemli özelliği toplumsal vakalar olmaları ve onları ortadan kaldırmak için de her şeyden evvel toplumun işbirliğine ihtiyaç duyulması. Aşıyı reddetmenin neticesinde sağlık sistemine yine aşırı yüklenme olmasının yanı sıra bilim insanlarının en çok korktuğu şey virüsün hayatiyetini devam ettirmekle birlikte daha ölümcül şekilde mutasyona uğraması ve mevcut aşıları da etkisiz kılması. Böyle bir durumda 2020 yılının Mart ayına yani ilk başladığımız yere dönmüş olacağız. Aşı karşıtlarını ya da mütereddidlerini kolayca cahiller deyip yaftalamak meselenin çözümüne pek de katkı sağlamıyor. Bilakis kendi antagonistini bulan her hikayeye güç kazanıyor. Öte yandan hem COVID-19 kısıtlamalarına karşı hem de aşıya karşı geliştirilen defansın elinde çok ilham verici bir kavram da var. Özgürlük. Evet, pek çok ülke insanları aşı olmaya teşvik için havuç kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Fakat devletlerin elinde bir de sopa var ve bunu kullanmaktan da çekinmiyorlar. Nitekim Fransa'da neredeyse zorunlu hale getirilen aşı meselesi zaten pandemi öncesi %30'un üstünde aşı tereddütlerine sahip olan ülkede ciddi tepkiler doğurdu. Uluslararası ulaşımın kavşak noktası olduğu için virüsün her varyantının hızlıca yayıldığı İngiltere'de de seyahat kısıtlamaları pek çok insanı canından bezdirmiş durumda. Bu sebeple Fransa'dakine benzer bir Covid pasaportu uygulamasını hayata geçirmekten son anda vazgeçildi. Yönetimin zorlamaları karşısında özgürlük retoriği elbette işlevsel fakat aşı tereddütünü ya da Covid-19 uygulamalarına yönelik tepkiyi asıl besleyen şey yetkililerin çelişkili, bazen de gereksizce buyurgan açıklamaları. Covid-19 henüz bütün senaryolarını tecrübe ettiğimiz bir hastalık değil. Hakeza aşılar da aynı şekilde. Şu notu düşeyim. Koronavirüs hastalığı ve aşı süreci şu anda dünyada en çok takip edilen medikal durum. Haliyle gerek virüsle gerekse aşı sonrası hayatla ilgili çok sayıda veriye sahibiz ve uzmanlar ağırlıklı olarak aşıların zararsız olduğunu söylüyor. Makul bilim insanları kesin konuşmalardan kaçınıyor. İnsani bilginin doğası gereği bu doğru yaklaşım. Fakat bazıları öne çıkmak için kesin yargılara varıyor ve tereddüt içindeki insanları da cahil yığınlar olarak yaftalayarak meseleyi iyice içinden çıkılmaz hale getirebiliyor. Böyle zamanlarda yetki sahibi kişiler için en kötü durum muhatap alacağı topluluğun güvenini kaybetmektir. Nitekim bu sadece bugünün sorunu değil. Son yıllarda dünya siyasetinde kutuplaşmanın artmasıyla uzmanlara duyulan güvenin azalması arasında sıkı bir ilişki var. Müesses nizam karşıtı politikacılara talep arttıkça onlar da uzmanların konsensus sağladığı birçok meseleyi müesses nizamın bir cüzü kabul edip onlara saldırarak etki yaratmanın peşinden gidiyorlar. İş öyle bir noktaya varıyor ki herhangi bilimsel bir iddiayı yargılayıp nihai karar verecek kurumlar bile kutuplaşmaya feda ediliyor ve iş tamamen kanaatlere kalıyor. Elbette bilim de politiktir ve bilime kayıtsız şartsız güven duymamak gerekir. Ancak karşı argümanlarında bilimsel ufku genişletecek yetkinlikte olmasına dikkat etmekte, meseleye tarafgirlikle ya da duygularla değil akılla yaklaşmakta her zaman fayda var, diyor Yavuz Altun TR724'deki köşesinde.